7. ayrım, sayfa 71. Kur'an ve kılıç, Türkler nasıl Müslüman oldu? Tufan Gündüz. Rivayete göre Kuteybe, Nizek'in eşini haremine katmak isteyince hatun, sana eş olacağımı nasıl düşünebiliyorsun, ülkemizi mahvettin, devletimize son verdin diye çıkışmış, Kuteybe de onun cesaretine hayran kalıp serbest bırakmış. Takip eden aylar ve yıllar içinde Kuteybe, Şaş, Semerkant, Fergana şehirlerini ele geçirdi. Haccac'ın vefatına rağmen görevinde kalınca bu defa Kaşgar'a yöneldi. Amacı Kaşgar ile Fergana arasındaki ticaret yoluna hakim olmak, böylece bölgenin önemli bir stratejik noktasını daha kontrol altına almaktı. Böylece Çin sınırına ulaşmış olacaktı. Ama yoldayken Halife Velid'in öldüğü ve kendisinin de Orasan valiliğinden alındığını duyunca geri döndü. Acele karar verip isyan ateşini yakınca 715'te kardeşleriyle birlikte öldürüldü. Bu gelişme Çin sınırına kadar dayanmış olan İslam fetihlerinin sonu oldu. Birkaç yıl sonra Horasan bölgesinde Abbasilerin propagandasını yapan kişiler görülmeye başlandı. Artık Emevi iktidarının güneşi gruba doğru yaklaşmaya başlamıştı. 722'de Türk işlerin Horasan'daki kayıp yurtlarını geri alma çabaları Türkler ile Araplar arasındaki mücadeleyi kızıştırdı. Horasan'ın yeni valisi Said bin Amr, Türk işlere destek veren Türklere karşı daha zalimce davranıyordu. 722'de gerçekleştirdiği Hocent katliamı Araplara karşı kini daha da arttırmış, Türklerdeki direniş duygusunu kuvvetlendirmişti. Onun Taşkent'i ele geçirmek üzere sefere çıkışı Türk İş Kağan'ı Sulu Kağan tarafından mağlubiyetle sonlandırıldı. Seyhun yakınlarındaki Yevmül Atş denilen yerde Türklerin kazandığı bu zafer Mavera-ün Nehir'deki Emevi hakimiyetini temelden sarstı. Bölgesel isyanlar hızla yayılmaya başladı. Cüneyt bin Abdurrahman'ın 729'da bölgeye vali olarak tayin edilmesi kısmen sükunet sağlayabildi. Ama çok geçmeden Türk işler Sulu Kağan'ın öncülüğünde Semerkant önlerinde beliriverdiler. Yaklaşık bir yıl süren kuşatmada şehir ele geçirilemedi ama Cüneyd ile Sulu Kağan arasında cereyan eden büyük savaşta 10 binden fazla Arap askeri öldürüldü. Hatta Cüneyt tüm Horasan'dan yardım isteyip 40 binden fazla asker yetişmeseydi, 3 yıl daha sürecek olan valilik hayatının geri kalanını göremeyecek, daha da önemlisi artık son nefesini vermeye hazırlanan Emevi idaresi bir süre daha yaşama imkanı bulamayacaktı. Ama talih bir kez daha Emevilerden yana güldü. Sulu Kağan bu yeni kuvvetler karşısında daha fazla savaşmayarak Buhara'ya doğru geri çekildi. Sulu, Arapları o kadar yıldırmıştı ki onu Ebu Müzahim diye adlandırır oldular, yani zahmet veren. Tam o günlerde Göktürk ülkesinden acı bir haber geldi. Kültigin vefat etmişti ve Göktürk Kağan'ı ondan yasçı göndermesini istiyordu. Göktürklerin matemi. Göktürk Kağan'ı Bilge ve kardeşi Kültigin, Türk koylarını sabırla bir araya toplamışlar, sayısı neredeyse 400 bini bulan bir ordu meydana getirmişlerdi. Ülkenin refaha ulaşması, içte açsız, dışta donsuz milleti dizliye diz çöktürüp başlıya baş eğdirdiği günlere kavuşturmuştu. Bu göz kamaştırıcı güç etrafta dolaşan Budist rahiplerin de iştahını arttırmıştı. Onlar Göktürklerin kapısını çalmışlar, hatta Bilge Kağan'ı neredeyse ikna bile etmişlerdi. Ancak onun veziri Ton Yukuk ağırkanlı ve hükmetme duygusu zaafa uğramış bir Budist olmayı, şehirler kurup yerleşmeyi Türklerin tabiatına aykırı görerek karşı çıkmıştı. Bu sayede Budizm kök ataları teğet geçmişti. Yıl 724. Ne var ki Bilge'nin çok sevdiği kardeşi Kültigin'in vefatı kara günlerin habercisi oldu. Onun kitabelerde geçen "Kardeşim Kültigin vefat etti, derin düşüncelere daldım. Görür gözüm görmez, bilir aklım bilmez oldu. Zamanı Tanrı yaşar, insanoğlu hep ölümlü yaratılmış. Düşüncelere daldım. Gözden yaş gelse engel olarak, gönülden ağlamak gelse geri çevirerek düşüncelere daldım. İki şad ve kardeşlerimin, oğullarımın, beylerimin ve milletimin gözü kaşı kötü olacak diye düşünceye daldım. Şeklindeki ifadeleri yüksek bir ileri görüşlülüğün ifadesiydi aslında. Çünkü iki kardeşin tarihte eşine ender rastlanır biçimde dayanışma içinde yönettikleri büyük imparatorluğun üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı bile. Bilginin tahmin ettiği gibi oldu. Ülke kısa zamanda istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldı. 734 yılında bu büyük Türk hakanı talihsiz bir suikasta uğradı. Birkaç defa Çin'e elçilik göreviyle gitmiş olan Buyruk Çor, şimdi bilinmeyen bir sebeple onu zehirledi. Yaklaşık 6 ay sonra yapılan görkemli cenaze törenine yasçı ve ağlayıcı olarak pek çok kabile toplandı. Saçların yolunması, yüzlerin bıçakla çizilerek kanatılması, elbiselerin kesilmesi, iyi cins atların kurban edilmesi gibi ritüeller yapıldı. Göktürk ülkesini saran derin yaz kara bulutlara dönüşüp birkaç yıl içinde ülkenin harap olmasına yol açtı. Peş peşe gelen felaketleri Türk boylarının isyanı takip etti. Nihayet 742'de Göktürk hanedanı yerini Uygur hakimiyetine bıraktı. Göktürkler tarihin derinliklerine gömülürken hanedan ailesinden sağ kalanların etrafında toplanan küçük gruplara dair haberler birkaç yüzyıl boyunca Çin sınırlarında meydana gelen istikrarsızlıklar arasında anılmaya devam etti. Ama hiçbir zaman yerlerini bıraktıkları Uygur, Oğuz, hatta Türgüçler kadar bile olamadı. İslam'a davet. Bilge Kağan'ın ölümü üzerine Türgiş Kağan'ı Suğulu'nun cenaze töreni için yine yasçı ve ağlayıcı gönderdiği kesindir. Çünkü Bilge'nin kızıyla evliydi ve kendi kızlarından birini de onun oğluyla evlendirmişti. Ama kabul etmek gerekir ki Suğulu'nun asıl derdi Mavera-ün-Nehir olaylarıydı. Emevi halifesi Hişam bin Abdülmelik, önceki valilerin mal toplama ve servet sağlama çabalarından haberdar olduğundan Mavera-ün-Nehir sorununu başka bir yolla çözmeyi denedi. Suğulu Kağan'a elçi göndererek onu İslam'a davet etti. Suğulu Kağan bu teklifi halkını zora sokacağı gerekçesiyle reddetti. El-Cahiz'in hilafet ordusunun menkıbeleri ve Türklerin faziletleri adlı eserinde bu görüşme şöyle anlatılır. Horasan valisi Cüneyd ile Türk hükümdarı Hakan karşılaştılar. Hakan'ın ordusu o kadar kuvvetliydi ki Cüneyd korktu. Hakan durumu görünce Cüneyd'e haber gönderip korkma ben sana bir fenalık yapmak istemem. Kuvvetlerinin eksik tarafını önceden gördüm. Eğer sana galip gelmek ve kötülük yapmak isteseydim fırsat vermeden kuvvetlerini tozla duman ederdim. Senin akıllı ve dinini bilen bir kimse olduğunu duydum. Dininizi tanıyabilmek için bazı şeyler sormak istiyorum. Sakın benden kuşkulanma, endişeye düşme. Benim gibi bir adama gadr etmek yakışmaz dedi. Bunun üzerine Cüneyt geldi, Hakan ile görüştüler. Cüneyt istediğini sor, beğendiğim bir cevap bulursam veririm. Aksi halde bunu benden daha iyi anlayana havale ederim. Hakan, zina eden bir kimse hakkında hükmünüz nedir? Cüneyt, evli olmayanı 100 sopa atarız. Ayrıca onu kalabalığın içinde teşhir ederiz. Evli olanı öldürünceye kadar taşlarız. Hakan, iyi güzel, namusu olan bir insana zina iftirası atana ne yaparsınız? Cüneyt, 80 sopa atarız. Bir daha şahitliğini kabul etmeyiz. Hakan, iyi güzel, hırsız hakkındaki hükmünüz nedir? Cüneyt, eve zorla girip hırsızlık yapanın elini keseriz. Yol kesip adam öldüreni yakalayıp çarmıha gireriz. Hakan, iyi ve güzel. Gasp eden ve başkalarının malını yağmalayan kimseye hükmünüz nedir? Cüneyt, hırsızlık dışında kol kesmeyiz. Hakan, iyi ve güzel. İnsan öldüren, kulak ve burun kesen kimse hakkında hükmünüz nedir? Cüneyt, bu husustaki hükmümüz cana can, göze göz, buruna burun, yani kısastır. Hakan, iyi ve güzel. Yalancı, dedikoducu, saygısız kimse için hükmünüz nedir? Cüneyt, biz bu gibi kimselere sürgün, ahaliden uzaklaştırma ve aşağılama gibi cezalar veririz. Şahitliklerini kabul etmeyiz. Hakan, sadece bu mu? Cüneyt, dinimize göre verilecek cevabımız budur. Hakan, bana göre dedikoducu kimseler insanların arasını tutuşturan kimsedir. Böyle bir insanı hiç kimseyi görmeyeceği bir yere hapsederim. Alenen yellenenin kıçını dağlarım. Yalancıya gelince sizin hırsızın elini kesmeniz gibi ben de onun dilini keserim. İnsanları güldürüp hafif meşrepliğe alıştıranları memleketimden sürerim. Cüneyt, siz hükümlerinizi aklın uygun görüp görmemesine göre veriyorsunuz. Biz ise peygamberlere tabi olan aklımıza göre idareye kendimizi salahiyetli görmeyen bir milletiz. Allah bize faydalı olan şeylerin iç yüzünü, hadislerin sırrını ve mahiyetlerini, faydalarını ve sonuçlarını bilir, insanlar bunu bilmezler. Her şeyin dış yüzüne göre hüküm verirler. Nice tedbirsiz kişiler kurtuluşa erdiği halde, nice tedbirli kişiler felakete uğramışlardır. Hakan, bundan daha değerli söz söylememiştin. Bu sözler kalbime işledi. Görüleceği üzere görüşme bütünüyle Türklerin İslam'ı ısınmaya başladığı tezi üzerine kurgulanmıştır. Müslüman kumandan Cüneyd'in kalbe işleyen sözleri o tarihlerde Müslümanlar arasındaki erdem, ahlak, adalet, hakkaniyet gibi tartışmaların da cevabı niteliğindedir. Çünkü Emevi saltanatının gerek Araplar gerekse hakimiyet altındaki uluslar arasında ciddi rahatsızlıklar meydana getirdiği herkes tarafından biliniyordu. Cahiz bu diyalog yoluyla aynı zamanda Emevi döneminin de kısa bir eleştirisini yapmaktaydı. Bununla birlikte Hişam bin Abdülmelik zamanında Türk Hakanına elçi gönderildiğine dair başka bir rivayet daha bulunmaktadır. Türkistan hükümdarı diye tarif edildiğine göre bu kişi Sulu Kağan olmalıdır. Halife Hişam'ın elçisi Sulu Kağan'ın huzuruna vardığında o bir eğer tamiri ile uğraşıyordu. Tercümana bu kim diye sordu. Tercüman Arap hükümdarının elçisi cevabını verince alaycı bir ifadeyle şu benim hizmetkarım olan mı dedi. Sonra elçiye dönüp gelişinin sebebini sordu. Elçi nazik bir ifadeyle efendisinin onu İslamiyet'e davet ettiğini söyledi. Bunun üzerine Hakan İslam nedir diye sordu. Elçi ona İslam'ın şartlarını, helal ve haramlarını, farzlarını, mübahlarını ve ibadet şekillerini anlattı. Hakan birkaç gün sonra elinde sancak bulunan 10 adamıyla birlikte elçiyi yanına alıp etrafı ormanla çevrili yüksek bir tepenin üzerine geldi. Hakan adamlarından birine sancağını çıkarıp sallamasını söyledi. Adam onun dediğini yapınca tepenin altında 10.000 adam toplandı. Diğer adamlar da sırayla sancaklarını salladılar. Her birinin çağrısına 10.000'er adam geldi. Böylece tepenin altında 100.000 adam toplanmış oldu. Bunun üzerine Hakan elçiye, bunların arasında tabip, ayakkabıcı, terzi yok. Bunlar Müslüman olurlarsa ve Müslümanlığın şartlarını yerine getirirlerse nereden yiyip içecekler dedi. Bu rivayette bir yönüyle Türklerin Müslümanlaşmasının gecikmesinin ya da açıkça başarısızlığının makul bir nedene dayandırılarak anlatılmasından başka bir şey değildir. Ne var ki asıl sorun bunlar değildi. Neredeyse 200 yıldır süren uzun savaşlara rağmen Türkler arasında İslamiyet'in yayılması neredeyse hiç noktasında duruyordu. Uzun süren savaşlar, akınlar, yıldırma politikaları ve nihayet geçici hakimiyetler hiçbir işe yaramamış, iki taraf arasındaki rekabeti körüklemekten öteye geçememişti. Üstelik Emeviler gerek cizye vergisinde kayıp yaşamamak, gerekse Arap olmayanlara köle muamelesi yapmak gibi hevesler yüzünden İslamiyet'in yayılması için çok da gayretli davranmıyorlardı. Valilerin mal ve servet toplama çabaları, devlet hazinesinin Müslüman adaylarından çok para ve değerli madenlere duyduğu ihtiyaç ve nihayet disiplinsiz grupların sınır boylarını yağma sahası olarak görüp kısa zamanda servet edinmeye gayret göstermeleri Müslüman olmayanların tepkisini kazanmak için yeterliydi. Çok açıkça söylemek gerekirse zaten dinamik bir hayat yaşayan ve kılıç, ok, yay, mızrak gibi savaş aletlerini kardeşi gibi yanında taşıyan Türkler için savaşlar, yenilgiler ve kılıç zoru hiçbir işe yaramamıştır. İslam tarihçilerinin Talkan, Cüzcan, Fergana, Buhara gibi şehirlerin ele geçirilmesi esnasında katliamlar yapıldığından bahsetmeleri Müslüman ordularının gücünü göstermek, zaferlerinin parlaklığına işaret etmek amacından öteye gitmemektedir. Dahası kayıtlarda ele girilen yerlerdeki insanların kılıç ile Kur'an arasında bir tercihte bırakıldığına dair bilgi bulunmamaktadır. Buhara örneğinde görüldüğü gibi bölgenin en önemli fatihi olan Kuteybe bin Müslim bile halkı İslam'a davet etmek, namaza alıştırmak ve cuma namazlarına ilgiyi arttırmak için çok iyi kullandığı kılıcı yerine daha yumuşak yöntemler denemiştir. Hatta şehirde evlerini Araplarıyla paylaşmak istemeyen Buhara eşrafının şehrin dışında yeni bir yerleşme yeri meydana getirmesine bile bir şey yapmamıştır. Halife Ömer bin Abdülaziz'in 717 ile 720 arasında Müslüman olmayanlardan alınan haraç vergisini kaldırmak, yeni Müslümanların sünnet olmalarını mecbur tutmamak, valileri dini ve sosyal tesisler yaptırmaya teşvik etmek gibi gayretleri de geçici iyileştirme gayretleri olarak kaldı. 727'de Horasan'a vali tayin edilen Eşres bin Sülemi ise Mavera-ün-Nehir'i Müslümanlaştırmak niyetiyle Semerkant'a fakihler gönderip İslamiyet'i kabul edenlerden vergi alınmayacağını söyledi. İslamiyet'in bölgede yayılma emareleri göstermeye başlaması üzerine bu defa hazine memurlarının tepkisiyle karşılaştı. Çünkü Müslümanların kuvvetinin haraçtan geldiğine dair yaygın bir ekonomi anlayışı bulunuyordu. O da sünnet olan farzları yerine getiren ve Kur'an'dan en az bir sure okuyanların vergiden muaf olmasını önerdi. Bu defa bölgedeki yeni Müslümanların samimi oldukları ve ibadet edebilmek için mescitler inşa ettikleri bilgisi geldi. Hiç olmazsa eski vergilere dönülmesi kararlaştırılınca Mavera-ün-Nehir'de büyük bir isyan çıktı. Bu yüzden Araplar o zamana kadar elde tuttukları bölgelerin neredeyse tamamını kaybetme durumuyla karşı karşıya kaldılar. Kafkaslar'da çatışmalar. O tarihlerde Müslümanların Türklerle çatışma halinde oldukları bir başka bölge ise Kafkaslar'dı. Halife Velid'in ünlü kumandanlarından Mesleme 710 yılında Demir Kapı'ya veya Derbend'e kadar ilerlemişti. Takip eden yıllarda da en az iki sefer daha yapıldı. Ne var ki bu savaşlar bir netice vermediği gibi çok sayıda Müslüman da Hazarlara esir düştü. 737'de Hazarlarla yapılan savaşı İslam ordularının kazanması üzerine Hazarlar ülkelerinde İslamiyet'i anlatmak üzere iki fakih görevlendirilmesini kabul ettiler. Aslında Hazar hükümdar ailesi ve üst yönetimde bulunanlar Museviliği benimsemişlerdi. Ülkenin Hristiyan misyonerlerin geçiş noktasında olması sebebiyle nispeten Hristiyanlık da yayılmıştı. Ahalinin çoğunluğu ise eski Türk inançlarını muhafaza ediyordu. Şimdi Müslümanlık içinde yeni bir yol açılmış sayılabilirdi. Ne var ki bu çok uzun bir süreçti ve İslamiyet'in yayılması için henüz erkendi. İslamiyet yayılmıyor. Burada bilinmesi gereken en önemli husus Müslümanlar ile Türkler arasındaki temasların Kafkaslar ve Mavera-ün-Nehir bölgeleriyle sınırlı kalmış olmasıdır. Bu saydığım yerlerde de ya Fergana, Buhara, Belk gibi şehirlere hakim durumda olan beyler ya Türgiçler, Karluklar, Hazarlar gibi boy veya devletler bulunuyordu. Bu Türk duvarının arkasında uzanan geniş bozkırlarda diğer Türk boyları bulunuyordu ve henüz İslamiyet ile tanışmamışlardı. Sınır boylarındakiler ise İslam orduları karşısında büsbütün de mağlup ve ezilmiş durumda değillerdi. Emevi valilerine karşı zaman zaman belirgin üstünlükleri de söz konusuydu. Örneğin Hazarlar Kıpçaklardan da aldıkları destekle 723'te Emevi ordularına ağır bir yenilgiye uğratmışlardı. Bundan birkaç yıl sonra da 727'de Türgiçler belirgin bir galibiyet almışlardı. Çok açık bir şekilde bellidir ki kılıç üstünlüğü tam olarak Müslüman Arapları işaret etmemekteydi. Orduları Kuzey Suriye, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Mavera-ün-Nehir'e yayılmış olan Emevilerin bir yandan sürekli ortaya çıkan iç isyanlarla meşgul iken diğer yandan her cephede mutlak üstünlük sağlaması da mümkün değildi. Mavera Ünnehir sınırları bu yüzden çok sık el değiştiriyordu ve onların Türklere karşı hiçbir zaman açık bir üstünlüğü olmamıştı. Zaten Türk ülkesinin coğrafi derinliği ve genişliği de böyle bir üstünlüğün kurulmasına elverişli değildi. Dahası Türk işgahını Suğulod'un üstün başarılarıyla Araplar Ceyhun Nehri'ne geçemez hale gelmişlerdi. Onun 736 yılında Horasan'ın yeni valisi Esed'e karşı ağır bir yenilgi alması bile sonucu değiştirmedi. Esed Horasan'a vali olduktan sonra 735 ile 738 arası Huttal üzerine yürümüş, Huttal emiri İbni Sayci Türk işlerden yardım istemişti. Bunun üzerine Esed geri dönüp Seyhun'u geçtiği sıralarda Türk işgahını Suğulu'da Seyhun'un öbür yakasına ulaşmıştı. Beklenmedik bir şekilde ırmağın karşı kıyısına geçerek Esed'in ordugahına baskın yapıp tüm ağırlıklarını ele geçirdi. Durumun kendisi için zorlaştığını gören Esed kaçıp Belh'e sığındı. Suğulu'da Toharistan'a geçti. Bir müddet burada kaldıktan sonra etrafındaki Türk beyleriyle birlikte kışın ortasında Cüzcan'a doğru yürüdü. Ne var ki ordusunu küçük müfrezelere ayırıp Akın'a gönderdiğinden gücü son derece zayıflamıştı. Fırsatı değerlendiren Esed ona ani bir baskın düzenledi, Suğulu yenilip çekildi. Önce Toharistan'da dostu Karluk Yabgusu'nun yanında kaldı, sonra kendi halkının içine döndü. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 83.